İz düşüm. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Manda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, önemli bir görüşme oldu. Önemli bir antlaşmaya doğru ilk adım atıldı. İran'da Batı dünyası arasında bu nükleer antlaşma. Yemen'de gelişmeler var. Bütün bunları konuşacağız. Hocamız Profesör Doktor Sayın Sencer İmer'le. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Hep birlikte teşekkür ederim hocam. Ve ardından su ve enerji uzmanı Dursun Yıldız izdüşümde olacak değerli dinleyicilerimiz. Su ve enerji güvenliği ve buna yönelik tehditler konusunda. Sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımızı aktarmak istiyorum sizlere. 463 3419 ve 463 3421. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum ve bir de kısa mesaj numaramız var. 535 472 60 11. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İz Düşüm programında. Hocam Barack Obama canlı yayında açıklıyor işte bütün bu olan antlaşmayı, görüşmeleri. Ondan sonra İran'da gelen görüntülerde de halk sokaklara inmiş. Sevinç gösterileri içerisinde karşılıyorlar. Dans ediyorlar sokaklarda. Konvoylar oluşturmuşlar, geziyor. Evet. Demek ki İran aslında bu nükleer araştırmalarından, nükleer çabalarından adını her ne koyarsak ve bunun sonucunda gelen izole olma durumundan çok sıkılmış, çok bunalmış.
Çok doğru.
Baştan hocam bu antlaşma nedir, içeriyor? Özetlemenizi rica edeceğim.
Şimdi isterseniz şöyle yaklaşalım konuya. İran nükleer enerjiyi kullanmak istedi barışçıl amaçlarla. Bu kullanmak için yaptığı teşebbüs 1970'li yıllarda olmuştur. O zaman Şah iş başındaydı. İran Şahı, Pehlevi. Şimdi niye oldu bu? Bütün dünyada 1973 senesinde özellikle Arap ülkeleri İsrail'in yaptığı saldırıdan sonra petrolün silah olarak kullanılması yüzünden petrolün fiyatlarında muazzam bir artış oldu ve sevkiyatta sıkıntı meydana geldi. Bunun üzerine yeni bir enerji kaynağı olarak nükleer enerjiye bütün dünya yöneldi. Batı dünyası da. Buna Amerika'sı, Rusya'sı, Avrupa'sı, Japonya'sı hepsi dahil. Bu esnada biz de Türkiye olarak İran'da o zaman buna yöneldik. O zaman toplam enerji tüketimi içerisinde petrolün payı %45'ti. Doğalgazın payı %20 civarındaydı. Kömürün payı da %30 civarındaydı. Koyarsanız bunları demek ki işte geriye 95 kalıyor. Geriye kalan da işte diğer alternatif enerjiler idi. Özellikle hidrolik enerji tabii.
Tabii hocam,
nükleer enerjinin payı neredeyse %0'dı. %0.1'di.
70'li yılların ortası.
70'li 73'teki durum.
Evet.
2000'e geldiğimizde bir baktık bu sayı %7'ye çıkmış. Yani toplam enerji içerisinde petrolün payı %45'ten 35'e düşmüş. Doğalgazın payı %20'lerden %25-28'lere çıkmış. Kömürün payı azıcık düşmüş ama nükleerin payı %7'ye çıkmış. Yani demek ki onluk bir düşüşü sağlarken petrolde tüketimde nükleer enerjiye ağırlık verildi. Böylece sıfırdan 7'ye çıktı. Bir de doğalgaza ağırlık verildi. Şimdi petrolün ömrü yapılan hesaplara göre önümüzdeki 40 sene görünüyor. Hadi 50 olsun, 60 olsun ama sınırlı. Nükleer enerjiye yönelmenin sebeplerinden bir tanesi buydu. Artı nükleer enerji aynı zamanda çok az bir miktarda malzeme kullanarak üretilen bir enerji. Yani şöyle söyleyeyim size. Geçen sene Türkiye 250 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi üretti ve tüketti. Bu enerjiyi biz üretebilmek için dışarıdan aldığımız 50 milyar metreküp gazın neredeyse 30 milyarını kullandık diyelim. 30 milyar metreküpünü.
Evet hocam.
Dışarıdan 20 milyon ton taş kömürü ithal ettik. Bunun belki 14 milyon tonunu bu iş için kullandık.
Evet.
70 milyon ton lignit kömürü çıkardık. Bunu büyük bir kısmını bu iş için kullandık. Ayrıca hidrolik santrallerimizden Atatürk ve diğerleri dahil toplam enerjimizi karşılamaya çalıştık. Halbuki şimdi teorik konuşuyorum. Eğer bunu tamamen uranyum 235'ten yani zenginleştirilmiş uranyumdan kullansak 12,5 ton eder. Hepsi o kadar. 12,5 ton bir tır yani. Bu ama %3'e indirgenirse zenginleşme olarak o zaman belki bunu yüzün içinde 3 kaç kere varsa onunla çarpacaksınız. O zaman 30 tır eder. Yani 30 tırlık bir malzemeyle siz bu anlattığım miktarları hallediyorsunuz. İşte nükleer enerjinin avantajı bu. Nükleer enerji Fransa'da mesela elektriğin %75-80'ini teşkil ediyor. Japonya'da 30'u, Amerika'da 30'u. Dünyanın en çok nükleer santralı bugün Amerika'da. 106 tane santral çalışıyor. 450 santral var dünyada. Şimdi o zaman bu durum çerçevesinde en ucuz elektrik nereden elde edilir derseniz hidrolikten yani barajlardan. Sudan ikincisi de hocam. İkincisi de nükleerden. Ondan sonrakilerin hepsi daha pahalıdır. Dolayısıyla Fransa'nın rekabet gücü buradan ileri geliyor. Şimdi işte İran Şahı da bunu yapmak için teşebbüse geçti. Ve o zaman Amerika Birleşik Devletleri ile de çok iyiydi İran Şahı. Ve bir santral bu şehirde inşa edilmeye başlandı. Alman Siemens şirketi bunu yapmaya başladı.
Fakat İran, Almanlar mı başlamış hocam?
Almanlar başladılar. Evet. Fakat bu esnada İran Şahı bir hata yaptı. Yaptığı hata şuydu. Ordusu çok güçlüydü. Eski Pers rüyasını canlandırmak istedi ve bunu canlandırırken nükleer enerjide de bir atak yaparak 20 tane nükleer santral yapmaya karar verdi. Bu büyük bir hataydı. Bunu yapmasından sonra dikkat ediniz, santral bitmeden İran Şahı alaşağı edilmiştir.
79.
İslam devrimi gelmiştir ve Hümeyni'nin ilk yaptığı operasyon bu şeyi nükleer santralleri durdurmaktır, şeytan işi diye. Fakat onun üzerine de Irak'ı saldılar, Saddam'ı. Akılsız Saddam'ı saldılar ve böylece iki tarafta bundan zarar gördü 8 senelik bir savaş sonunda ve İran bu işin yanlış yaptığını anladı Molla rejimi de olsa ve bu nükleer santrali kurmaya karar verdi. Fakat tamamlatacak yer bulamadı. Almanlar yanaşmadı, Fransızlar yanaşmadı, Batı'dan hiç kimse yanaşmadı, Japonlar yanaşmadı. Bu durum karşısında Rusları buldular ve Ruslar dediler ki bunlara 95'te yapılan bir anlaşmayla biz bunu yaparız.
Sovyetler de almıştı hocam.
Evet, Rusya Federasyonu.
Rusya Federasyonu.
Bakın şimdi 95'te başlayan Ruslar bunu ne zaman bitirdiler? 2011 senesinde bitirdiler. Kaç sene geçmiş üstünden? Neredeyse 16 sene.
16, evet.
Halbuki böyle bir tesis 4 senede biter. Bu kadar niye uzadı bu? Birincisi bu. İkincisi İranlılar bu nükleer santrali yaptıktan sonra içerisine konulacak o çubukları, uranyum 235 çubuklarını kendilerini yapmak
evet,
istediler. Niye? Çünkü güvenmedikleri için. Çünkü uranyum 235 bir izotoptur. Toplam uranyumun içerisinde %0.7 oranında bulunur. %3'e zenginleştirirseniz ancak bunu şeyin içine sokabilirsiniz o kazanı kaynatmak için. %3'e zenginleştirmek için de santrifüjler yapmak lazım. Dolayısıyla İranlılar bunları kendileri yapmaya kalktılar. Bunu kendileri yapmaya kalkınca da ambargo ile karşılaştılar. Böylece İran ambargolarla karşılaştı. Bu ambargoları kim yaptı? Batı yaptı. Amerika yaptı ve Avrupa Birliği yaptı ve diğerleri yaptı. Bütün İran'ın dışarıdaki paralarına el koydular. Oraya ithalatı engellediler. Ve bu zorluk karşısında İranlılar bundan çıkmak istediler. Fakat çıkamadılar. Şimdi bu durumda tabii İsrail'i baş düşman ilan etmişlerdi. İsrail de zaten İran'ın böyle bir teknolojiye sahip olmasını istemiyordu. Belki dinleyicilerimizin bilgisine şu önemli bilgiyi vereyim. Dünyada 50 küsur Müslüman ülke var. 50 küsur Müslüman ülke içerisinde nükleer teknolojiye sahip olan İran oluncaya kadar bir tek ülke vardı, o da Pakistan. Başka yok.
O da Hindistan olduğu
için. O da Hindistan olduğu için ve Çin'den aldı teknolojiyi. Evet. Şimdi bakın, demek ki Müslüman ülkelere bu teknolojinin gelmesi istenmiyor. Bomba yaparlar endişesiyle. Yani ama batıdakilerin hepsi yapıyor. Hepsinin elinde var.
Hocam önceki gün meclisten bizim Japonlara yaptıracağımız şeyin antlaşmanın da geçti.
Çok şükür diyelim. Evet, çok şükür. Evet. Fakat Türkiye bu işi 40 senedir yapmaya çalıştığı halde 40 sene yapamamıştır. Neden yapamadığını bu konuda tezler yazdırdım ama özetle söyleyeyim. Bizim kendi hatamız da var bunda. Batı'nın bu konuda koyduğu engellemeler de var.
Sümer yani, Şahin Hoca'nın ısrarla
vurguladığı gibi.
Evet.
Şimdi dolayısıyla İran şimdi bu açmazdayken İran'la Amerika'nın yakınlaşması mecburiyeti ortaya çıktı bu ambargo durumunda. Çünkü bu ambargodan İran halkı çok bıkmıştı. biraz önce siz dans ediyorlar dediniz, doğrudur. Ve sonunda Ahmedinejad gibi sert bir lider yerine daha mutedil ve Batı ile daha çok işbirliği yapabilecek Doktor Ruhani gibi bir lideri seçti İran halkı ve artık bu ambargolara yetti dediler. Şimdi öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri'deki Obama bunun temsilcisidir. İran'la yakınlaşmayı, İran'ı Batı'ya çekmeyi, evcilleştirmeyi bütün İsrail'in protestolarına rağmen
hala devam ediyorlar hocam.
İşbirliğine çekmeye çalıştı.
Hocam antlaşmanın olmasına rağmen hala İsrail'deki
Netanyahu'nun temsil ettiği Şahin Kanat
anlamak güç hocam.
Bunu savunuyor. Fakat Şahin Kanat İsrail'i temsil etmiyor. Seçimi zorla kazandılar. Amerika'nın içerisindekiler de bu Şahin Kanat'ın düşüncesine uymak istemiyorlar. Amerika'da onların taraftarları var ama olmayanlar da var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sıkıntısı Çin'dir. Şu anda Çin ikinci büyük ekonomi oldu ve önümüzdeki 6-7 yıl içinde Amerika'yı yakalayıp geçecek. Hem ekonomik olarak, hem askeri olarak, hem teknolojik olarak. Bu durumda Amerika artık dünyanın belirleyici gücü olmaktan çıkıyor. O halde Amerika'nın ne yapıp bunu koruması için gücünü Pasifik'e aktarması lazım. Yani Çin, yanında yer alan Japonya, Güney Kore, Tayvan gibi ülkelere, hatta çevreleyen Vietnam dahil ta Afganistan'a kadar. Afganistan harekatının arkasında da bu yatar.
İç Asya,
yoksa
değil mi hocam?
Demokrasi getirilmesi falan onlar göstermelik şeyler. Irak harekatının arkasında da bu yatar.
Retorik hocam yani.
Retorik bir şey. Evet. Şimdi dolayısıyla İran'ı mutlaka Amerika yanına almak istiyor. Çin'in etkisinden koparmak istiyor. Çin bu arada uzun menzilli füzeleri de yaptı. Çinlilerden de çok şey öğrendi. Ruslardan da öğrendi. Kendisi de geliştirdi. Yani şu anda silah sanayinde de, teknolojide de, nükleer santral teknolojisinde de bir güç haline geldi. O halde yapılması gereken İran'ın bomba yapmasını engellemek, geciktirmek hiç olmazsa ve böylece İran'ı bir nükleer güç olarak kabul etmek var. Dolayısıyla Amerika'nın çıkarlarıyla İran'ın çıkarları çakıştı. Onun için 5 artı görüşmeleri, 1 artı görüşmeleri pozitif neticelendi. Bu arada İran bu gücünü kullanırken İranlılar biliyorsunuz Türkler gibi değil. Çünkü Türkler dünyanın muhtelif yerlerine yayılmış bir kavim. Yani Türklere bakınız, Türkiye'de varlar, Irak'ta varlar, Suriye'de varlar, Rusya'da varlar, Orta Asya'da varlar,
Avustralya'da
Çin'de varlar, her yerde varlar. Evet. Dolayısıyla Türkler çok büyük bir kitle. Etnik olarak söylüyorum. İranlılar böyle değil. İranlıların bütün gücü o zaman dini taraftan alarak Şiiliği kullanıyorlar. Onun için Hizbullah onların aracı, onun için Husiler onların aracı, onun için Irak'taki Şiiler onların aracı. Bunları böyle düşünmeniz lazım.
Hocam yani, Pers kültürünü de eklemek gerek belki.
Pers kültürünü buna ekleyelim, Farsçayı.
Evet.
Şimdi dolayısıyla Persler kültür olarak ve bir de bu Şiiliği kullanmak suretiyle Türklerin etnik olarak sahip oldukları imkanı kendilerine yaratmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla...
Yani Şiilik üzerinden.
Evet, Şiilik üzerinden. Dolayısıyla 5 artı 1 görüşmeleri olurken bir anda... Hutsilerin orada ayaklanması ve bunun bir kart olarak piyasaya sürülmesi herhalde bir tesadüf değildi. Dolayısıyla Amerikalılar bir taraftan Hürmüz Boğazı'nı İranlılar kontrol ediyor bir taraftan, öbür tarafta Amerikalılar var. Diğer boğazı da kontrol ederse İranlılar Yemen'i alarak, o zaman bütün Kızıldeniz, Suudi Araplar bir numaralı petrol üreticisi ve Süveyş kanalı tamamen İranlıların kontrolüne girer ve İranlıların ötesinde bunun arkasında Rusya ve Çin var. Dolayısıyla Amerikalıların buna izin vermesini düşünemezsiniz. Bu halde ne dedi İranlılar, Amerikalılar, Suudlara? Buyurun önünüze açıyoruz, yapın yapacağınızı. Onun üzerine koalisyon güçleri çıktı, bombalama başladı. Hutsileri bombalama budur. Ama İranlılar bunu 5 artı 1 görüşmesinde de mutlaka kart olarak piyasaya sürdüler. Şimdi iki taraf arasında meydana gelen bu çerçeve anlaşması, bir, santrifüj sayısını sınırlamak, iki, zenginleştirmeyi daha aşağı çekmek. Çünkü %3 yaptınız mı o çubuk santrali çalıştırmaya yetiyor 235'te. 20 olursa nükleer tedavi için yetiyor. 90 olursa bomba oluyor. 90 yapılmasını engelleyeceğiz. Nasıl engelleyeceğiz? Bir, daha fazla santrifüj olmayacak. İkincisi, plütonyum üretmeyecekler. Üçüncüsü, yaptıkları zenginleştirdiklerini seyreltmek suretiyle çubuk haline getirecekler. Ve bir kısmında da yurt dışına çıkacaklar. İran'ın kazanacağı bir şey yok. İran artık yapacağını yaptı. Bu teknolojiye sahip oldu ve bir ikinci İslam ülkesi olarak nükleer teknolojiye sahip bir ülke haline geldi ve kendini kabul ettirdi. Bundan sonra İran'ın yapması gereken ülkesindeki insanların yaşam standartını yükseltmek, refahını yükseltmek, daha yüksek teknolojik ürünler yapmak. Halkın
beklentisi de bu
budur. Hocam, evet. Ve Batı'nın beklentisi de budur. Dolayısıyla iki tarafın çıkarları örtüşmüştür.
Hocam şu halde bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daim üyeleri de antlaşmayı onayladıklarına tabii, göre yani Rusya
tabii,
için.
Tabii.
O vaziyetten onlar da hoşlanıyor.
Herkes memnun. Avrupa özellikle memnun. Çin ve Rusya da belli bir ölçüde memnun. Çünkü Çin'in de bu konuda kazanacağı şu anda pek bir şey yok. Böyle baktığımızda dünya barışı açısından bu olumlu bir gelişmedir. Gerilimlerin azalması açısından olumlu bir gelişmedir. Fakat burada İsrail'in böyle ayak diremesi, özellikle İsrail'in içerisindeki Şahin kanadı Netanyahu'nun şaşırmamak lazım. Ama bu İsrail için de tahrip edici bir güçtür. Çünkü İsrail'in elinde şu anda 80 tane nükleer silah vardır, bomba vardır. Amerikalıların elinde işte 1200 civarında, Rusların elinde 2000 civarında. Dolayısıyla bunları kullanmamak gerektiğine göre zaten bunları ortadan kaldırmak gerekiyor, değil mi? Nükleer silahların kaldırılması
bir
anlaşması.
Bir tanesi patlarsa hepsi patlayacak hocam.
Yani dolayısıyla kalmayacak. Dolayısıyla evet. İsrail'in artık bu gibi şeylerle kendini korumaya çalışması yanlıştır. Kendi kendini tahrip eder. Barışçı bir İran bir noktada Suriye krizinin bitmesine de yardımcı olacaktır. Irak krizinin bitmesine de yardımcı olacaktır. Yemen krizinin bitmesine de yardımcı olacaktır.
İşte bunu
yani
soracaktım
bu,
hocam.
Problem
yansıması,
budur.
Evet.
Yani ben bundan sonraki süreçte bunun böyle olacağını düşünüyorum. Fakat gerilimleri artırmak isteyen birileri ki bu maalesef Şahin Kanat buna dahildir. İsrail'deki Netanyahu gerilimden yaşamaktadır. Diyor ki ya verdiği beyanatta bu diyor İsrail'in varlığını ortadan kaldıran bir anlaşmadır. Tamamıyla yanlış. Tam tersine İsrail'in bekasını sağlayacak bir anlaşmadır. Bunun sonucunda Filistin-İsrail barışı temin edilebilir. Obama'nın o kadar uğraştığı bir çalışmadır bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan sonra gelecek olan hükümetler, ister demokratlar ister cumhuriyetçiler olsun, Amerika'nın çıkarlarına ters bir şey yapamayacaklardır.
Hocam
bunu
bir
yapsalar, şu kadarını söyleyeyim, bunu yapsalar, o hükümetler Amerikan halkı tarafından protesto edilecektir. Yani İsrail kendi bindiği dalı kesmiş olacaktır.
Hocam bir metaforla sorayım. İsrail'in elinden oyuncağı mı alındı şu halde?
Evet, bir nevi. İsrail'in değil, Netanyahu'nun.
Netanyahu'nun.
Bakın
diyelim,
İsrail evet. dediğimiz zamana dikkatli olalım. Çünkü İsrail'in içerisinde Herzog gibi ve diğerleri bu konuda kesinlikle Netanyahu ile aynı fikirde değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde de birçok senatör, gerek demokrat gerek cumhuriyetçi, aklı başında insanlardır. Hiçbir zaman gerilim yaratarak Amerika'nın ve İsrail'in bir yere varacağını düşünmemektedirler. Amerika kamuoyu da buna karşı gittikçe bilenmiştir ve karşı çıkmaktadır. Artan Çin baskısı karşısında Amerika'nın kendine gelmek mecburiyeti vardır. Dolayısıyla bu bölge barışçıl bir ortama dönüşecektir.
Hocam İsrail'in güvenliği sorunu Amerika Birleşik Devletleri dış politikasının temellerinden birini
oluşturur.
Dolayısıyla bu antlaşmayla İsrail'in güvenliğini riske edecek bir duruma imza atması da herhalde beklenemez Amerika Birleşik Devletleri'nin.
Tabii beklenemez. Zaten bu İsrail'in varlığını da güvenceye almıştır. Obama'nın yaptığı dünkü açıklamada bu var.
Evet.
Ve söylemiş olduğu şey de bu zaten. Diyor ki karşı teklifleri varsa buyursunlar. Karşı teklifleri nedir diyor. Karşı teklifleri yok. Yani bulunabilecek en iyi çözümü biz bulduk diyor ve ben de aynı kanaatteyim. Bulunabilecek en iyi çözüm bulunmuştur. Birincisi buranın denetlenmesidir. Bunu Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu yapacaktır. Oradaki belli hani gizli yapılan bir takım atom çalışmaları da kontrole alınacaktır. İran'ın da artık kaybedeceği, kazanacağı bir şey kalmadı. Yani erişebileceği teknolojik seviyeye erişti. Artık bundan sonra daha çok zenginleştirmeyecek. %3 zenginleştirecek veya %4 o civarda çubuk yapmak
enerji
için
elde
enerji elde edecek. Artı araştırma için %20 yapacak, tıbbi amaçlar için kullanacak. %90 yapmayacak, bomba yapmayacak. Yani bombanın kimseye de bir faydası yok zaten. O halde böyle bir şeyin olması, böyle baktığımız zaman da İran'ın da çıkarınadır, Batı'nın da çıkarınadır, dünyanın da çıkarınadır, İsrail'in de çıkarınadır. Ama burada Obama çok haklıdır, aynı görüşteyim kendisiyle. Yalnız buna karşı çıkacak olan bütün karşı güçler, özellikle gerilim yaratmaya kalkanlar bunun altında ezilecektir. Şimdi birileri yalnız şunu yapmaya çalışıyor, İran'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bu epey zamandır denenen bir şeydir. Bir kere İran'la Türkiye hiçbir zaman için düşman değildir. Bir kere İran'da yaşayan nüfusun yüzde İranlıların verdiği sayıya göre 1/4, bizim sayılarımıza göre %40'ı Türk kökenlidir.
Yarısına yaklaşık hocam. Evet.
Yani şimdi birincisi bu. İkincisi biz İran'la Kasr-ı Şirin'den beri hiç savaşmamışızdır. Zaten bu savaşlarda da İran'da bir Türk devleti vardı malumunuz.
Evet hocam.
Büyük Selçuklu devletinin yeri de İran'dı.
Hocam Kaçar Hanedanı'na kadar
tabii. Öyle düşünün, Selçuklular da öyle. Netice olarak İran'la Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi söz konusu olamaz. Ben İran'ı Türkiye'nin çok güveneceği bir partneri olarak görüyorum. Gayet tabii İran'la Türkiye arasında bir rekabet vardır. Kim daha çabuk gelişecek, kim daha güçlü olacak, kim daha çok sanayileşmiş olacak gibi. Ama bu tatlı bir yarıştır. Böyle düşünmek lazım.
Ama bizi de nükleer enerji konusunda bu artık zorlayan bir gelişme.
Bizi şimdi bu hızlandıracak.
Değil mi hocam? Evet.
Türkiye de burada geç kalmıştır ama en azından Rusların yapacağı kuyudaki santral, arkasından yukarıda Fransızlar ve Japonlarla yapılacak santrallerle ve buradaki konuda yapılacak araştırmalarla Türkiye'de açığını kapatarak nükleer konusunda İran'la da işbirliği yaparak iyi bir noktaya doğru gelecektir. Biz de barışçıl amaçlarla kullanmak istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de İran'da bu bölgenin teminatıdır. Buna ben Rusya'yı da ilave etmek istiyorum. Türkiye, İran, Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetleri birbirleriyle kapışmak yerine bir arada hareket etmelidirler. Bunlar Çin'in de artan gücünü dengeleyecek bir unsurdur. Yani Çin'i Japonya, Güney Kore ve Tayvan değil, esas bu söylediğim merkez dengeleyebilir. Bu da tabii Türk-Rus ilişkilerinin daha fazla gelişmesi, yani Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nde yapamadığımız Özal zamanında, Özal'ın çok istediği bu işbirliği sağlanacaktır. Nitekim Özal rahmetli Türkiye'ye ilk doğalgazı getirmiştir Rusya'dan. Arkasından da bugün Türkiye'nin neredeyse ihtiyacının %30'u gazdan sağlanmaktadır.
Evet hocam,
elektriğin yarısı ama yanlış. Bu kadar şeyi doğalgaza bindirmek yanlıştı. Elektrik kesintilerinin bununla da ilgisi olduğu kanaatindeyim.
Hocam biraz doktrine dönerek az önceki söylediklerinizden şu sonuç çıkarılabilir mi diye merak ediyorum. Pehlevi'nin nükleer enerji konusundaki girişimlerinde bir macera sonucunda.
Evet.
Ve ardından Ahmet Necat'ın o sert
evet.
ve gerilim
aracı. O da bir macera.
Sanki devlet yönetimlerinde maceraya yer yok gibi görünüyor hocam.
Çok doğru. Şimdi artık maceraya şöyle yer yok. Büyük savaşlar dünyada büyük kitlelerin tahrip olmasına yol açar. Birinci Dünya Savaşı'nda 20 milyon adam öldüyse, İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon adam öldü. Bunların çoğu sivildi, yalnız asker değildi. Bu savaşta Allah bilir 600 milyon belki 1 milyar adam ölecek. Şimdi tabii dünya nüfusu artıyor ama bu kadar insanı katletmenin bir alemi yok. Bunların hasta yapmanın bir alemi yok. Riziko çok büyük. Onun için lokal savaşlar çıkıyor. Bu lokal savaşları sınırlamak da bölgesel güçleri güçlendirmekle olur. Türkiye ve İran böyle bölgesel güçlerdir. O bakımdan Türkiye ve İran arasındaki, yani İran'ın bu gelişmesi Türkiye'yi memnun edecektir. Ayrıca Türkiye bugüne kadar İran'a uygulanan ambargo esnasında da İran'a arka çıkmıştır. Bizim oradan aldığımız gaz, oraya sattığımız mallar, Saddam Hüseyin'le olan savaş esnasında oraya biz mal sattık, Irak'a da sattık. Biz taraf olmadık, dikkat edin o zaman da. Dolayısıyla İran bu zorlukları da Türkiye'nin, bu ambargoyu da Türkiye'nin yardımlarıyla aşmıştır. Hatta Obama'ya rağmen Türkiye biliyorsunuz Brezilya ile birlikte bu zenginleştirme işinde bir ara Ankara Anlaşması, Tahran Anlaşması yaptı. Ve biz Amerika'ya karşı da veto hakkını kullandık. Düşünün, iyi hatırlayın.
Evet,
bunlar unutulmaması gereken şeylerdir. Dolayısıyla İran efkar umumiyesinin de kamuoyunun da bunu unuttuğunu ben zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'ye en çok gelen turist İran'dan gelir. Böyle baktığımız zaman da İran'da bir rahatlama Türkiye'yi çok rahatlatacaktır. İktisaden de siyaseten de. Ben bunun çok pozitif bir gelişme olacağını düşünüyorum.
Hocam o zaman şuradan hemen Yemen'e dönmek gerektiğini zannediyorum. Çünkü bu antlaşmanın Yemen'deki ayaklanma mı diyelim artık etkisi Suudi Arabistan'ı nasıl etkileyecek?
Şimdi Suudi Arapların büyük korkusu var. İran burada dominant bir rol oynayarak, çünkü Suudi Arabistan'ın içinde de Şiiler var. Onları ayaklandırarak onlara zarar vereceğinden korkarlar. Nitekim Bahreyn'de bu olmuştur. Bahreyn'in nüfusunun %75-80'i Şiidir, %20'si Sünnidir. Ama Sünniler idare eder. Onlar da doğru idare etmedikleri için olsa gerek. Şiiler ayaklandı. Suud ordusu girdi, oradaki şeyi bastırdı.
Ayaklandı.
Orası bir ada olduğu için kolay yapıldı. Ama bakın bunu şeyde yapamazsınız, Yemen'de. Çünkü Yemen'de Ali neydi adamcağızın adı? Ali
Devlet Başkanı.
Devlet Başkanı evet. Ali Bey vardı o zaman orada. Onu Ali Ekber Salih'i, onu ne yaptılar? Onu alaşağı ettiler. Kim yaptı bunu? Sünniler yaptı. Onun yerine şimdiki Hadi geçti. Bu arada Şiilere çok kötü muamele yapıldığı için belki 45-50 civarında bir oran var. Onlar ayaklandılar. Sana'yı zapt ettiler. Aden'i zapt ettiler. Ve yavaş yavaş bütün o Kızıldeniz'i kontrol edecek bölgeyi kontrol etmeye başladılar. İşte bu esnada Amerikalılar buraya kadar daha fazla değil dedi ve Suudlar bombalamaya başladı. Şimdi bombalama devam ediyor şu anda. Bu bombalama acaba tırmanır mı? Hayır, tırmanmaz.
İşte bunu soruyorum hocam.
Tırmanmaz. Çünkü bir kara savaşı yapılamaz. Arazi aynen şey gibi, Afganistan gibi dağlık, bizim Tunceli'ye benziyor. Orada kuş gibi avlarlar adamları. Ve netice...
Hocam arazinin sanki dümdüz...
Hayır hayır, dağlık korkunç bir arazi. Burada savaş falan yapamazsınız. Kara kuvvetlerinizi sokamazsınız. Onun için Suudiler de kimse de giremez oraya. O bakımdan bombalamayla da bir yere varamazsınız. O halde masa başında bu olayı çözeceksiniz. Aden'i ele geçirmeniz de size yardım etmez. Yani şu anda giriyorsunuz oradan da düz yer orası. Netice olarak Hutsilerle öbürlerini bir araya getireceksiniz. Problemi çözeceksiniz. Burada İran'ın büyük rolü olacaktır. Şimdi 5+1 görüşmeleri pozitif neticelendiği anda, evet, detay anlaşmada bittiği anda, yani Haziran sonunda, evet, şunu bekleyebilirsiniz. Yemen'deki problem çözülecektir. İran da burada gerekli tavizi muhtemelen verecektir. Ben Filistin-İsrail barışının temininde dahi bir adım atılabileceği kanaatindeyim. Özellikle Suriye'deki iç savaşın ateşkesle sonuçlanması da bu sayede bence daha kolay olabilir. Yani bu kanaatleri taşıyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsunuz Çanakkale Savaşları'nın 100. yılını idrak ettik. Çanakkale'de bizim kaybettiğimiz asker sayısı 200 bin küsurdur. Bizim Yemen'de kaybettiklerimiz 300 bin civarındadır. Yani Yemen'in o kötü arazisi yüzünden biz çok asker kaybetmişizdir.
Hocam ağıtlarımız var.
Ağıt da oradan gelir. Evet. Hani Yemen türküsü, evet, malum. Acep nedendir diye giden gelmiyor. Giden gelmemesi budur. Ve enteresandır. Bu sözü edilen Hutsiler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'ya bağlılıklarını devam ettirerek İngilizlere karşı mücadeleye devam etmişler.
Savaş Mondros'tan sonra bile,
evet,
hocam.
Evet, çok enteresan. Yani Türkler burada bir hak şeye sahiplerdi. Güce sahiplerdi ve sahipler, tarihi miras olarak söylüyorum, İranlılardan çok daha fazla. Ama biz bunu nedense iki tarafı anlaştırmak ve masa başına getirmek konusunda kullanamadık şu ana kadar. Umarım bundan sonra kullanırız.
Hocam birkaç dakika zamanımız kaldı ama yine az önce söylediklerinizden bir konuyu açmanızı rica edeceğim. Suriye'de de sanki bir ateşkese neden olabilir dediniz.
Evet. Çünkü bugün orada iş başındaki olan Esad bir noktada İran desteğiyle ve Rusya desteğiyle ayakta durmaktadır. İran buradaki Hizbullah dahil olarak kendi güçlerine eğer ve tabii şeye de devlet başkanı Esad'a da aynı şeyleri söylediği takdirde ateşkesin sağlanması, bir geçiş hükümetinin temin edilmesi İran'ın dahliyle.
Hocam ama kimle ateşkes yapacaklar, IŞİD'le mi?
Hayır, IŞİD'in hakkından gelmek gerekiyor. IŞİD zaten Batı'nın kullandığı bir araç haline dönüştü. Dolayısıyla eğer oradaki Sünniler, ki biliyorsunuz Esad da bir Alevi'dir, neticede burada bir barış temin edilebilirse aynı şey Irak'ta da olacaktır. O zaman bence ateşkes sağlanır ve IŞİD orada etkisiz hale gelir. El-Kaide etkisiz hale gelir. El-Kaide'nin, IŞİD'in etkili olabilmesi iç savaşın varlığından kaynaklanmaktadır. Nusra da öyle. Şimdi Nusra'yı ve bunu destekleyen de diğer taraftan Suudlardı. Dolayısıyla Suudları da yatıştırdığınız zaman, güvence verdiğiniz zaman, ki Batı'nın yanaşmasıyla bu mümkün olacak, o zaman ateşkes ihtimali de artacaktır.
Son söz olarak şu söylenebilir mi hocam? Arap Baharı meselesi
bitecektir.
Sona eriyor gibi sanki.
Evet, bitecektir. Aynen öyle olacak. Çünkü Amerika yaptığı Arap Baharı'ndan hiç memnun değil. Batı da memnun değil. Öyle bir kontrolsüz duruma geldi ki olay ortada. Yani şimdi tekrar bir barış sürecine ihtiyaç var. Tabii bundan sonra seçilecek Amerikan başkanı şayet Netanyahu gibilerin etkisinde kalarak gerilim politikalarını devam etmeye karar verirse kendi toplumundan da çok büyük reaksiyon göreceğini söyleyebilirim. Zaten Amerikan toplumu da Obama'nın bu politikasının arkasında durmaktadır. Bundan sonra seçilecek başkan bu konuda öyle rahat rahat ben gerilim yaratan adam oluyorum diyemeyecektir.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür
ederim. Değerli dinleyicilerimiz, bu son gelişmeleri Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer hocamız ayrıntılarıyla değerlendirdi bizler için. Devam edeceğiz İz Düşüme. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız: 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19. bölgesinde kalan konuları iz düşümde ele alıyoruz. Gelişmeler hakkında doğru ve kapsamlı bilgilenmek istiyorsanız iz düşümde buluşalım. İz düşüm her cuma 14.05-14.55 saatleri arasında canlı yayında radyonuzda.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Su ve enerji uzmanı Sayın Dursun Yıldız bizlerle birlikte. Sayın Yıldız merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Ayağınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
Şimdi başlığımız şu sevgili dinleyicilerimiz. Su ve enerji güvenliği ve tehditler. İki tane sempozyum var. Birisi Ankara Üniversitesi, birisi Azerbaycan'da. Sayın Yıldız oralardaydı, konuştu, anlattı bunlar nedir, ne değildir. Kavramsal anlamda da bütün bunları söyledi ama ben şununla başlamak istiyorum Sayın Yıldız'ın izniyle. Bir elektrik kesildi 2-3 gün önce ve bunun ister istemez ekonomiye de çok yoğun etkileri oldu olumsuz anlamda.
Evet.
Para gitti.
Epey gitti, evet.
Epey gitti. Şimdi bu elektrik kesintisi dediğimiz zaman su güvenliği konusu, enerji güvenliği konusu ister istemez öne çıkıyor.
Doğrudan. Eskiden bu kadar çıkmıyordu ama.
Neden Sayın Yıldız?
Çünkü bu aradaki ilişki inanılmaz arttı. Bağlantı, nexus dediğimiz şey, su, enerji, gıda güvenliği ve çevre güvenliği ilişkisi çok arttı. Eskiden elektrik enerjisi kesildiğinde bu ilişkinin bu denli yoğun olmaması nedeniyle sadece belirli sektörler...
Eskiden neden bu düzeyde birbirine bağlı değildi bu saydığınız dört konu? Şimdi neden bu kadar bağlı?
Şimdi şöyle, daha önce elektrik enerjisinin bu sanayide kullanılma oranı çok fazla değildi. Daha çok diğer fosil yakıtlar kullanılıyordu ve sanayi bu kadar gelişmiş değildi. Onun dışında yine gıda sektöründe enerji çok fazla kullanılmıyordu. Neden biliyor musunuz? Bu kadar fazla su çekmemiştik. Şimdi derinlere indikçe enerjiyle, ya daha fazla enerji kullanarak su çekme ihtiyacını hissediyoruz. Önce basit şeyler, projeler geliştirildi. Daha sonra zor projelere geçtik. Yani önce enerji kullanmadan suyu aldık, bizim cazibe dediğimiz şekilde yer çekiminin ivmesiyle, bize yardımcı olmasıyla verdik. Ama şimdi artık dağları aşıp tepeleri aşıp.
Yani bu 70'li yıllardaki Keban, işte Atatürk Barajı.
Evet, oralarda daha çok cazibeyle verildi. Ondan sonra mesela şöyle, hemen GAP'ı açtığınız için söyleyelim. GAP'taki elektrik enerjisinin yaklaşık %15-20'si o bölgedeki şeylerde kullanılacak. Tarımsal sulamada kullanılacak. Tabii yani çünkü oradaki de enerjinin tümü şeye gitmeyecek. Bizim sanayide veya konutta ve aydınlatmada kullanılan enerji olarak kullanılmayacak. Çünkü o bölgede pompajlı sulamalarımız var bizim. İnanılmaz büyük pompacılarımız var.
Biraz daha açmanızı rica edeceğim Sayın Yıldız. Şimdi 70'li yıllarda elektrik kesildiği zaman tamam, biz akşam karanlıkta kalırdık. Bir mum yakar, işte evet, masallar
lüks,
anlatılırdı.
Lüksler alırdık.
Fakat artık vaziyet farklı galiba.
Çok farklı. Yani onun için işte söylediğimiz şey bu. Başından beri programlarımızda dinleyicilerimizin ilgisini, alakasını bu noktaya çekmek istiyoruz. Artık dünyada, küreselleşen dünyada sadece ekonomik ilişkiler küreselleşmedi. Aynı zamanda bu ekonomik ilişkilerin yanı sıra siyasi ilişkiler, karşılıklı bağımlılıklar arttı ve de olası krizler de küreselleşti.
Evet, yani şimdi yalnızca ekonomik ve siyasi ilişkiler küreselleşmedi, krizler de küreselleşti.
Tabii. Bunun için de ülkeler bu anlamda birbirlerine biraz daha veya kullandıkları ortak kaynaklara, bu kaynakların bu sürdürülebilir kullanımına daha dikkat etmek zorundalar. Açalım biraz. Şimdi
yeni kavrama geçtiniz, evet.
Evet, diyelim ki işte yine Kaliforniya, yanlış hatırlamıyorsam, evet dün okudum. Kaliforniya valisi su sıkıntısı nedeniyle yeni su kullanım kuralları getirdi. Şimdi bunun kendi içinde bir anlamı var ama dünya içinde bir anlamı var. O bölgedeki tarım ve diğer konularda bu konu susuzluktan veya su sıkıntısından zarar gören sanayiler, sektörler yavaşlayınca otomatikman bunun dünya pazarları olan etkisinden biz de muzdarip olacağız. Hatta daha ileri bir şey söyleyeyim. O kadar küreselleşti ki işte yeni gıda jeopolitiği birçok garip kavramlar önümüze koymaya başladı. Nedir o? Örneğin Madagaskar'da yağışlar azalınca Güney Kore'de hükümet düşüyor.
Gibi.
Evet. Mesela bunu şimdi dinleyicilerimizin ne demek olduğunu anlayabilmesi için biraz daha açıklamamız gerekiyor. Güney Kore, Madagaskar'daki tarım topraklarının yaklaşık yarısına yakınını kiralamış durumda. Oradan geliyor gıda üretiminin önemli bir bölümü. Orada yağışlar konusunda bir problem olunca Güney Kore'deki hükümetin bazı politikaları dumura uğruyor veya siyasi itibar kaybediyor. Pozisyon olarak geriye düşüyor ve zaman zaman da hükümet düşüyor.
küreselleşme böyle oluyor tabii ki.
Yani şimdi baktığınız zaman bu kadar şimdi dinleyicilerimiz şaşırmasınlar. Daha da bunlar şey olarak giriyor.
Sayın Yıldız, burada ben şaşırdım şimdi. Evet.
Yani çünkü hakikaten çok çok hızlı bir şekilde de ilerliyor. İnanılmaz birbirleriyle ilişkisi olan bir dünyaya giriyoruz. Şimdi gelelim. Su kaynaklarının işte bilgisayar teknolojisi veya siber saldırıyla veya su temininin ne kadar alakası var? Bundan 20 sene sonra hiç alakası yoktu. Siber saldırı deyince suyla ilgili veya enerjiyle ilgili herhangi bir şey gelmezdi aklımıza. Veya siber saldırı deyince ya galiba uzay çağının, uzay devrinin bir
yıldız savaşları bir
film gibi gelirdi. Evet. Ama şimdi realitede şu anda işte geçen Sayın Bakan araştırma yapıldığını söyledi bu konuda. Önce 2 saat tüm Türkiye'de, daha sonra da 8-10 saat boyunca Türkiye'nin belirli bölümlerinde kesilen elektrik siber saldırımı şeyini getirdi. Soru işaretini insanların kafasında yarattı. Benim için hiç önemli değil. Siber saldırı olup olmaması. Şöyle tabii siber olasılık saldırı bir risk. Olasılık dahilinde. Tabii o araştırılıyor. Daha net bir açıklama yapılmadı. Ama aslında dikkat etmemiz gereken şey şu andaki ortaya çıkanın siber saldırı sonuçları olduğudur.
Bizim sonuçlara bakmamız gerekiyor.
Evet. Sonuç itibariyle bir siber saldırı olsa idi böyle bir şey gerçekleşir. Ve Türkiye 2 saat 3 saat boyunca tümü büyük bir bölümü elektriksiz kalır. Daha sonra da yavaş yavaş bu elektrik verilmeye başlanır ama önemli bir zarar görürdük. Şimdi konsantre olmamız gereken yer artık yeni paradigma dedik ya programımızın başlangıcında. Hep öyle konuştuk. Artık bu paradigmaları da değiştirmeliyiz. Yani şöyle kim yaptı, ne yaptı, nasıl yaptı? Tabii ki onlara hızla bu sorulara cevap bulmalıyız. Ancak bu yapılması olası şeylere de inanılmaz derecede zaman ayırmaya konsantre olmalı ve bu güvenlik önlemlerini almalıyız. Korunmalıyız. Geçmişte hiçbir tehdit unsuru olmayan, güvenlik konusunda hiç akla dahi gelmeyecek birçok tehdit unsuru şu anda önümüzde. 2050 kitabından daha önce bahsetmiştik. Evet. Onu yazarken çok ilginç bir takım noktalara vardım. Yani şimdi bakın... Bir grip salgını gerçekleşiyor. Biz dahil olmak üzere birçok kişi inanılmaz etkileniyor bundan. Geçmişte bu kadar değildi. Bunun bir başka bir ileri güvenlik boyutuyla yansıması nasıl olur diye bilim insanları uzmanlara sorulduğunda bazı bölgeler karantina altına alınmaya hatta gelecekte yok edilmeye bile çalışılabilir diye insanın tüylerini diken diken eden ama bu vahşi emperyalist ve kapitalist ilişkiler içerisinde olma olasılığı da hiç azımsanmayacak bir cevapla karşılaşıyorsunuz. İşte insanoğlu örgütlenerek, bilinçlenerek, kendi geleceğini korumaya çalışarak buna önlem almak zorunda. Çok açık bir şey bu.
Sayın Yıldız, devlette olduğunuz bürokratlık yıllarınızdan itibaren ayrıntılı olarak konunun her boyutuyla uğraştığınızı ben biliyorum. Şimdi Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında başlık şu. Ankara Üniversitesi 21. yüzyılda uluslararası su politikaları ve su yönetimi. Riskler, fırsatlar. Buradaki gözlemleriniz nedir? İnsanlar, evet, bunu açalım. İnsanlar artık bu söylediğiniz tehditlerin farkına varmış durumda. Gözlemlerinizi gerçekten merak ve yorumlarınızı merak ediyorum.
Şöyle edin. Tabii.
Siz neyle karşılaştınız bu sempozyumla?
Yani burada çok fazla bilinçli olmadığımızı gördüm. Bu konuda hazırlıkların da yeterli olmadığı ortaya çıktı. Ama risk ve tehditlerin gittikçe büyüdüğünü de hemen herkes kabul etti. Çok ilginç bir durum çıktı ortaya. Risk ve tehditler kabul ama önlemler konusunda pek fazla o kadar ilgi yok veya çalışma yok diyebiliriz. Şimdi bu tablo bizi rahatsız ediyor.
Ama siz yurt dışındaki sempozyumlara da katılıyor ve burada sağ olun eksik olmayan dinleyicilerimizi ve bizleri aydınlatıyorsunuz diyorsunuz ki çok ileri aşamaları yani düşünce üreterek çözmeye çalışıyorlar.
Kesinlikle. Bakın yine gideceğim inşallah Güney Kore'de ayın 13'ünde Nisan'da. Dünya 6. 7. su forumu var. Çok geniş kapasiteli dünyanın en çok büyük çok katılımın en yoğun olduğu bir su forumu. Dönünce inşallah konuşuruz. Orada bakacağız. İki şey ilerliyor. Bakınız su şöyle oldu. 20. yüzyılın sonlarına doğru siyasallaştı, ticarileşti. Yani ve bütün bu süreç insanlığın önüne özellikle az gelişmiş ülkelerde veya gelişmiş ülkelerde biraz problemli politikalar çıkardı. İşte bu nasıl gidiyor ona bakacağım özellikle. Çünkü öyle bir kaynaktan söz ediyoruz ki bildiğiniz gibi işte yaşamsal. Yani bir de...
Yoksa hayat yok, evet.
Öyle bir kaynaktan bahsediyoruz ki ticari olarak baktığınızda o açıdan da çok çekim alanı. Neden? Çünkü tüketimi sürekli. Şimdi ticari olarak baktığınızda bu denli cazip bir kaynak ama insani olarak baktığınızda bu denli hayati bir kaynak. İşte ikisi arasındaki sorun nasıl, ikisi arasında hangi alandan bakıp da neyi nasıl kabul edeceğimiz dünyanın gündeminde. Ben suyun bir insan hakkı olduğunu inananlardanım. Su bir insan hakkıdır. Hiçbir şekilde ticarete konu edilemez. Sadece suyun getirilmesine yönelik olarak harcanan, yapılan masrafların o da belirli bir sınır dahilinde talep edilmesi mümkündür. Ama onun dışındaki bir politika eninde sonunda sosyal bir şeye patlamaya neden olur diye
düşünüyorum. En azından sıkıntıya.
Evet, en azından sıkıntı. Bunun için de yani su kaynakları yönetiminde öncelikle halkın, toplumun bilinçlenmesi, kendi suyunu daha dikkatli kullanması, karar vericilerin de suyun gerçekten olmazsa olmaz ve de insanoğlunun en hayati unsur ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu düşünerek buna göre politikalar izlemesi çok çok önemli. Sayın Bakan zaten 5. Dünya Su Forumu İstanbul'da olmuştu. Orada açıklamıştı. Biz suyu ticari bir meta olarak görmüyoruz diye. Gerçekten çok Veysel Bey'den söz ediyorum. O aynı zamanda benim hocamdı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Yani bu çok önemli bir açıklama. Umarım bu politikalarımız devam eder. Su bir insan hakkıdır çünkü.
Almanya'dan dinleyicimizin size sorusuyla devam edelim Sayın Buyurun. Yıldız. 40 seneden beri buradayım diyor dinleyicimiz. Bir gün bile böyle bir elektrik kesintisi olmamıştır. Ben görmedim diyor. Bir halat koptu. Bu nedir? Yetişmiş insanlar. Nerede mühendislerimiz? Nerede mühendisler? Yok mu? Çalışmıyor mu? Neden insanlarımız, o insanlarımız memleketimizde yeterince hizmet vermiyor? Yani şikayet ediyor bu.
Yani 600 olur? Milyon dolarlık bir zararımız olduğunu okudum bugünkü haberlerde.
Bir iş adamının da önerisini duydunuz. İşçiler bir gün maaşlarını almasınlar da bu zarar kalksın ortadan.
Evet, şimdi bakın oraya niye yüklüyoruz? Yani evet, sonuç itibariyle 21. yüzyılın ortalarına yaklaştığımız bir süreçte ilerliyoruz.
600 ne? Milyon dolar yani.
Evet, bu civarda bir zararın olduğunu, hatta bu belki sayılabilen sayılamayan da var. Ama bakın hiçbir şekilde var olan ortaya çıkan bir durumu spekülatif amaçla kullanmamamız gerekiyor. Evet, bir sorunla karşı karşıya kaldık. Bu sorun ciddi bir sorun. Çok ciddi bir sorun. Ne oldu, nasıl oldu?
Ama spesifik evet.
Öncelikle neden olduğunu ve bir daha neden nasıl olmaması gerektiğini açıklamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Beni en çok rahatsız eden bu işin olması tabii ki ama bu arada sağlıklı bilgi alamayışımız, ne zaman giderileceğine ve nasıl çözüleceğine dair. Bu çok riskli. Çünkü ya şeffaflık çok önemli. Çünkü eğer bunu alamazsanız örneğin şaltere basıp da yeniden üretime geçmeye çalışan iş adamı veya fabrikatör burada kayıplarına devam edecek demektir. İşte önümüze yönetim anlayışı olarak su, enerji, gıda ve çevre yönetimi bu risklerle karşı karşıya kalma olasılığını da değerlendirerek şimdiden paradigma değiştirmeli. Yönetim, risk ve bütün bu hepsi bu değişik paradigmadan seyircimizin, izleyicimizin sorduğu gibi mühendislerimiz yok mu var dememiz gerekiyor. Hemen orada o önlemi alabilmemiz. Ama hiç mi bu konuda işte sorunlarla karşılaşmayız? Hayır, karşılaşırız. Sistemler kompleks hale geldikçe, karmaşık hale geldikçe bu riskler de önümüze daha fazla çıkabilir. Ancak nasıl çözüleceği, ne zaman çözüleceği ve belirsizliğe yönelik olarak ortada soru işaretlerinin bırakılmayacağı bir şekilde yönetim hemen kriz yönetimine geçmeli. Bu kriz yönetimi topluma güven verecek bir yönetim olmalı. İşte bu güveni sağlayamazsanız ikinci krizde çökersiniz.
Yani şimdi şeffaflık ve yönetim krizi anlamındaki tespitlerinizi anladım Sayın Yıldız. Fakat devlette olsun daha sonra özel sektördeki yöneticilik deneyimlerimize dayanarak soruyorum. Teorik olarak değil, pratik yaşamdan evet. Gözlemlerinizi soruyorum. İnsan kaynakları anlamında, mühendislerimiz anlamında bir sıkıntımız var mı bu söylediğiniz iki unsurdan başka?
Gayet tabii ki var. Şöyle yani burada sizin yetiştirdiğiniz, eğitim verdiğiniz, öğrenim alan.
Siz de mühendis kökenlisiniz.
Evet, ben de mühendis kökenliyim. Öğrenim alan kişiler ve bu kişilerin liyakat esaslı olarak belirli yerlerde görevlendirilmesi bu anlamda da önem taşıyor tabii ki. Bana bir dayanak noktası bulun, dünyayı yerinden oynatayım sözünü çok kullanırım ben. Ne kadar bilirseniz bilin. o bilginizi uygulamaya dökebilmek için bir manivela kullanmak zorundasınız. Bu manivela bilgeli, donanımlı, çabuk karar verebilen, zeki, konusunda uzman ve de aynı zamanda irade koyabilecek nitelikte insan olmalı. Bakınız, dinleyicilerimizle bir konuyu daha paylaşalım. Madem buraya geldik teknolojik ilerlemeye, öyle veya böyle ne kadar geliştirirseniz geliştirin teknolojiyi, istihbarat faaliyetleri ne olursa olsun en üst düzeye çıkartın ama sonuçta bunu bir insan görmesi gerekiyor. Bir tek insanın görmesi onun artık gizli bilgi olduğu anlamını ortadan kaldırır. Bu anlamda yetiştirdiğiniz insana gelip dayanıyorsunuz en sonunda.
Orada başlıyor, insanda başlıyor ve insanda bitiyor diyorsunuz.
Kesinlikle. Bu nedenle de işte dinleyicilerimiz gerçekten öncelikle en iyi yetişme tarzıyla, en verimli kullanım tarzıyla bütün kaynaklarımızı kullanacak kişileri desteklemek, bu konuda düşünce üretmek, bu konuda bilinçlenmek zorundalar. Savunumuz dünya. İnanın bana, inanarak söylüyorum, eğer 21. yüzyıl dünyasını kendisi savunmazsa kime karşı? Silah tüccarlarına karşı. Kime karşı? Gerçekten bu süreçte vahşi bir şekilde doğanın tüm kaynaklarını kullanıp hiçbir şekilde geleceği düşünmeyen yatırımcılara karşı dünyamızı savunmazsak geleceğimiz açısından gerçekten biraz zor olacak. Ama dikkat edin, bir şey daha söylüyorum, sorumluluğun bir kısmı da bizde olacak.
Evet, mutlaka. Ve Azerbaycan'daki toplantıya.
Azerbaycan gerçekten çok önemli çünkü Azerbaycan Kafkasların özellikle Türk kökenli olmaları ve bizle olan sıcak ilişkileri nedeniyle Kafkasların çok önemli, çok stratejik bir ülkesi. Bunun kadar da su konusunda risk altında bir ülke. Neden? %50'si ile 75'i sularının dışarıdan geliyor.
Sınır aşan sular, evet. Anlamında. Evet.
Hem de kirli geliyor.
Güneyde çünkü Kafkasya'nın güneyinde.
Evet. Bir de Ermenilerle olan problem, Karadağ problemi bu riski inanılmaz, hatta çok da ileri seviyede bir korkuya dönüştürmüş Azerbaycan'da. Ben de orada bir iki televizyon kanalına açıklamalar yaptım. Yani Azerbaycan çok çok büyük bir ülke. Gerçekten bölgede o bu paranoyayı yaşamak zorunda olan bir ülke değil. Çok net söylüyorum. Ancak yine gelişmeleri algılayıp o algı içerisinde paradigmasını Soğuk Savaş döneminin paradigmasından kurtarıp yeni dünyaya adapte olursa bölgede su kaynakları konusunda da hiç de sorun yaşamayacak diye düşünüyorum.
Sayın Yıldız, bütün programlarımızda ısrarla vurguladığınız bir paradigma değişikliğinin artık bizde, Türkiye'de dahil bazı ülkeler için bir zorunluluk haline geldiğini
duyuyoruz. Efendim, Nil'e bakarsak espri bir kenara, yani bunu göreceğiz. Şimdi bakınız, 20. yüzyıl boyunca Soğuk Savaş döneminde Mısır Nil'e dokunanı yakarım dedi ve ordusuna talimat verdi. Dedi ki meclisten karar almadan Nil üzerinde menba ülkelerinin Etiyopya'dan Sudan'a kadar hepsinin herhangi bir hareketine doğrudan oraya saldırarak cevap verin dedi. Ne oldu? 21. yüzyıl geldi. Etiyopya'da inanılmaz açlık, sefalet, çok bölgenin stabilitesi üzerinde etkili olacak kadar kötü günler yaşanmaya başlandı. Müdahale edildi. Uluslararası sistem konuya müdahale etti. Dedi ki yeter. Ne oldu? İşte yıllarca 92 yıl süren Nil üzerindeki Mısır hegemonyası bitti. Rönesans barajı başladı. Şu anda %30'u tamamlandı. İsrail, İtalya devrede, yani projeler raflardan indirildi. Amerika Birleşik Devletleri Nil konusu yeniden ele alınmalıdır dedi. Paradigma değişti ve Nil'e dokunuldu. İşte bakın, yani 21. yüzyıl böyle bir olayla açıldı. Nil konusunda hala geçmiş paradigmayı savunmaya çalışan tüm Mısır devlet başkanları görevlerini terk etmek zorunda kaldı.
Siyasi sonuç.
Evet.
Diyoruz ve ben son sözlerinizi rica edeceğim.
Efendim, dünya 21. yüzyıl, bundan sonraki programlarda da gerçekten
Değerli dinleyicilerimiz, bir araya girmek istiyorum. Sayın Yıldız'ın yaklaşımları dinlediğiniz gibi çok farklı. Su yalnızca su değildir diyorsunuz sayın. Ben onu öyle anlıyorum.
Ay, su yalnızca su değildir. Bakın, su üretiyoruz diye deniz suyunu üretip de iki hidrojen bir oksijeni su diye yutturmaya çalışanlar gerçekten ya doğayı hiç görmemişler, bilmiyorlar, ya da gerçekten buna inanarak büyük ticari karlar elde etmeye çalışıyor. Su dediğimiz doğal çevrim içerisinde düşen birçok minerali bünyesinde barındıran, kaynaklardan geçen ve soframıza, bardağımıza doğanın bize bir armağanı, Tanrı'nın bize bir lütfu olarak gelen bir doğal kaynaktır. Yoksa ürettiğiniz su, teknolojinin üreteceği su, sizin sadece belli bir dönem içerisinde birçok bedelle üreteceğiniz sudur. İki hidrojen bir oksijendir. Bizim suyumuz şu anda önümde duran bardakta bütün minerallerle birlikte benim sağlığım için gerekli ve günde 2 litre tüketmem gereken yaşamsal bir kaynaktır.
Bu şekilde politikalarımız devam ederse programımız bitti. Ama yine de soracağım. Bu şekilde politikalarımız devam ederse ülkemizdeki suların üzerine bir bardak su mu içmiş olacağız?
Aynen öyle olacak. Ama ben inanıyorum ki insanlık geleceğini koruyacak, kurtaracak, bu konuda bilinçlenecek.
Sayın Yıldız, çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, bitirdik İz Düşümü bu haftada. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. İz Düşüm.